Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da, zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beyt'ine selam ve salavatla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 4 Behmen 1403 Hicri Kamer'i 22 Recep 1446 ve Miladi 23 Ocak 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Gazze Ateşkesi üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'te Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, meslektaşım
Mesut Ketani,
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözlerine sert tepki geldi. Ayetullah Ameli'den suikast tehdidine tepki geldi. Bakan Rakçı Afganistan'a gidecek. İran, bağımsız ülkelere suçlama yönetmek, hukuksuzluğu yaygınlaştırmaktır dedi. Ve Meksika'dan İran'a iki Meksikalı'nın serbest bırakılması için teşekkür. Şimdi ise haberler.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah edinmeye çalışmadığını ve İran'ın NPT'ye bağlılığının herkes tarafından açıkça görüldüğünü vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çarşamba günü Davos toplantısında İran aleyhine yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Irakçı, Perşembe sabahı ilk sosyal medya hesabından sansürcünün yaptığı yorumlara atıfta bulunarak şunları yazdı. İranlılara nükleer silahlara sahip olmayı bırakacaklarını kesin olarak açıkça belirtmek yönünde vaaz vermek kabalık olur. Bakan Irakçı ayrıca İran'ın küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine uzun süredir devam eden bağlılığının herkes için açık olduğunu vurguladı. İran'ın 1968 yılında NPT anlaşmasını kurucu üyelerden biri olarak imzaladığını hatırlattı ve dini liderin tüm kitle imha silahlarının yasak olduğunu ilan eden bir dini kararnameyi yayınladığını yazdı. Irakçı'ya göre İran, 2015 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarihindeki en kapsamlı denetim rejimini uygulamaya koyan COEP'i imzaladı ve İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah arama, üretme veya edinme yoluna gitmeyeceğini bir kez daha açıkça vurguladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı bunun İran'ın Amerika'nın 2018 yılında COEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinden sonra bile bağlı kaldığı kalıcı ve açık bir taahhüt olduğunu vurguladı. Bakan Irakçı sözlerinin sonunda şu vurguda bulundu. Gerçek kontrolü bölgemizdeki en güncel sorun İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Filistin topraklarını, Suriye'yi ve Lübnan'ı işgalidir. Dünya için tehdit oluşturan şey İsrail'in gerçek nükleer cephaneli ve NPT'ye katılmayı reddetmesidir. Bu gerçeğin hafife alınmaması ve üstü örtülmemesi gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bu iddiayı dile getirerek İran'ın hedeflerinin nükleer silah üretmek olmadığını açıkça belirterek bölgesel ülkeler ve Amerika ile ilişkileri iyileştirmeye yönelik ilk adımı atması gerektiğini söylemişti.
Erdebil Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Ameli, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey bir yetkilisi tarafından suikast tehdidine tepki gösterdi. Saab'ın Fars Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Erdebil Cuma Namazı İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Ameli, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üst düzey bir yetkilisi tarafından suikast tehdidine İranlı büyük şair Hafız'ın beytiyle yanıt verdi. Bin düşman bile beni öldürmeye kalkarsa senin dostluğunla düşmanlardan korkmam. Bu habere göre son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti medyasından bir video sosyal medyaya düştü. Videoda Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Valiyev'in baş danışmanı Hüseyinli, Erdebil Cuma Namazı imamının kurşunla suikasta uğrayacağından bahsetmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Irakçı, Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere kısa süre içinde Kabil'i ziyaret edecek. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Irakçı, Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak amacıyla Kabil'i ziyaret edecek. Saab Haber Ağına göre Afganistan Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığından Zaki Celali sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran ile Afganistan arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki ortak çıkarların ikili ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu açıklama İran Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a yapacağı ziyaretin İki ülke ilişkilerini de daha sağlam temellere oturtmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zaki Celali tarafından yapıldı. Bu ziyaretin İran ve Afganistan ilişkilerinden yeni bir evreye gireceğini belirtti. Bu ziyaret, Taliban'ın Afganistan'da tekrar iktidara gelmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı'nın gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. İki komşu halk arasında derin tarihi, kültürel, dinsel ve dini bağlar, İran ve Afganistan arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini her iki halkın yüksek menfaatlerine temin etmek ve karşılaşılan zorluklarla mücadele etmek adına bu dönemde önemli bir ihtiyaç haline getirmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik suçlamalarını ve bu ülkenin adını yeniden sözde terörizmi destekleyen ülkeler listesine eklemesini temelsiz, geçersiz ve kabul edilemez bir girişim olarak nitelendirdi. Saab Haber Ağı'nın İRNA'ya dayandırdığı haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Perşembe günü Amerika'nın Küba'yı terörizmi destekleyen ülkeler listesine yeniden ekleme kararına tepki göstererek, Amerika'nın bu tür temelsiz, keyfi ve bağımsız ülkeleri karalamaya yönelik listelemeleri, dış politikasını ilerletmek için araç olarak kullanma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. BK'yı bu tür girişimlerin uluslararası hukuk ilkelerine ve standartlarına aykırı olduğunu, bağımsız halklara karşı tek taraflı ve zalimce yaptırımları uygulamak için bir bahane olarak kullanıldığını ifade etti. Ayrıca böyle tek taraflı eylemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından gerçekleştirilmesinin yalnızca Küba halkının temel insan haklarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası düzeyde hukuk üstünlüğünü daha da zayıflattığını ve hukuksuzluğu yaygınlaştırdığını dile getirdi. Bu tür eylemlere uluslararası toplumun karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden'in Küba'yı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını iptal etti. Biden yönetimi geçen hafta geç bir adım olarak Küba'yı bu listeden çıkarmıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise bu karara tepki göstererek Amerika'nın yeni başkanından kibirli bir şekilde ve gerçeği küçümseyerek Küba'ya yönelik yanıltıcı bir şekilde terörizmi destekleyen ülke damgasını yeniden uyguladığını söyledi. Díaz-Canel bu durumun şaşırtıcı olmadığını, Trump'ın amacının Küba'ya yönelik zalim ekonomik savaşı sürdürerek hegemonya hedeflerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
Meksika hükümeti iki vatandaşının serbest bırakılması için yaptıkları işbirliği için İran, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Marcos Gomez Juarez ve Arturo Alberto Zacarias Meza isimli iki Meksikalı vatandaş, İsrail'e bir tüccara ait olan Galaxy Leader isimli yük gemisinin mürettebatındandı. Bu kişiler 20 Kasım 2023 tarihinde Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki iki Meksikalı vatandaş aileleriyle telefon aracılığıyla iletişim kurmuş ve Meksika'nın Yemen'deki Fahri Konsolosu da bu kişilere erişim sağlayarak sağlık durumlarının iyi olduğunu doğrulamıştır. Yemen Ensar Oğlu Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedrettin El-Husin'in talimatıyla İsrail'e ait Galaxy Leader gemisinin mürettebatı Filistin İslami Direniş Hareketi ile koordinasyon ve Umman hükümetinin ara buluculuğu sayesinde serbest bırakıldı. Yemen ordusu Gazze Savaşı sırasında İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığı sürece Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine veya işgal altındaki topraklara gitmekte olan gemilere hedef alacaklarına dair taahhütte bulunmuştu.
İran Ticaret Bankası, tüccarların ve ekonomik aktörlerin para ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırma amacıyla Dijital Dünya Ticaret Örgütü DTO'ya üye olan ilk İran bankası oldu. Saab Aberon'un İRİB Haber Ajansı'na dayandırdığına göre Dijital Dünya Ticaret Örgütü Çin'in girişimiyle kuruldu ve bu örgütün başkanı Han Xiangui bu yapının Dünya Ticaret Örgütü WTO'ya yerini alacağını belirtti. Han Xiangui, Dijital Dünya Ticaret Örgütü'nün üye ülkeler arasında adil ve ayrımcılık yapmadan ticaret, para ve finans işlemlerine uygun bir zemin hazırlayacağını ifade etti. Şu anda çoğu gelişmekte olan ve küresel güneye ait olan 50 ülke bu örgüte katılmış durumda. Yeni kurulan bu örgütün temel hedefleri arasında gümrük tarifelerinin kaldırılması, serbest ticaretin desteklenmesi ve para ile bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması yer alıyor. İran bankalarının bu dijital ticaret platformundaki üyeliği, özellikle İran ile Çin arasındaki para ve bankacılık ilişkilerini kolaylaştırabilir. İran Ticaret Bankası Genel Müdürü Hadi Ahlaki'ye göre banka artık Dijital Dünya Ticaret Örgütü'nün bankacılık çalışma grubunun bir üyesi olarak da faaliyet gösterecek. Bu katılım, üye ülkeler için bankacılık düzenlemelerinin oluşturulmasında etkili olabilir ve diğer İran bankalarının bu örgüte katılmasının önünü açabilir.
Cezayir'de 20. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Ezberleme ve Tilavet Yarışması dün başkent Cezayir'de başladı. Saab Habarana İkna'dan aktarılan habere göre ise yarışmalar Cezayir Milli Ordu Kulübü'nde Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Belmehdi, İçişleri Bakanı İbrahim Murat ve Cezayir'de bulunan bazı devlet yetkilileriyle diplomatların katılımıyla başladı. Cezayir Din İşleri ve Vakıflar Bakanı açılış töreninde yaptığı konuşmada bu yarışmanın Recep ayında düzenlenmesinin İslam peygamberinin yüceltilmesi ve Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Cezayir Cumhurbaşkanı'nın çeşitli dini programlara gözetmenlik yapmasının İslami ve Kur'an'ı üretilerin yayılmasına verdiği önemi ve milli kimliğin korunmasına olan vurgu ve dikkatini gösterdiğini ifade etti. Ayrıca uluslararası Kur'an yarışmalarının 20. kez düzenlenmesinin ve 2-10 yıllık bir geçmişinin olmasının bu önemin bir kanıtı olduğunu belirtti. Yusuf Belmehdi, bu yarışmaların önceki dönemlerden itibaren 30'dan fazla ülkenin alimleri ve Kur'an okuyucularından oluşan hakem komitelerinin gözetiminde 900 Kur'an hafızının rekabetine sahne olduğunu açıkladı. Yarışmaların çarşamba günü başladı, cumartesi gününe dek sürece ve kapanış töreninin önümüzdeki pazar günü 26 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Yarışmanın ön eleme aşamasında 46 Arap ve İslam ülkesinden temsilciler katıldı ve bunlardan 20 erkek ve kadın finalist aşamaya geçmeyi de hak kazandı.
İsrail işgalci güçlerinin Batı Şeria'da yer alan Cenin şehri ve kampına üst üste ikinci gün devam eden saldırılarında 12 Filistinli şehit oldu ve yüzden fazla kişi yaralandı. Saab haber ağına göre İsrail işgalci güçleri salı sabahı Gazze teşkisinin ardından Batı Şeria'nın özellikle kuzeyindeki Cenin bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu vahşi saldırılar hala devam ediyor. İsrail işgalci güçlerinin Cenin şehrine düzenlediği saldırıda bu şehrin devlet hastanesinin altyapısı yok edildi. Filistinli kaynaklar Perşembe sabahı direniş savaşçıları ve Filistinli gençlerin Cenin şehrine yönelik İsrail saldırılarına karşı koyduğunu bildirdi. Eş zamanlı olarak Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Seraya Kudüs'e bağlı Cenin Tugay'ı işgalci güçlerle karşı karşıya gelerek onlara ağır kayıplar verdirdi. Cenin Tugay'ı siccil tipi bir güdümlü bombayı Cenin'in El Celboni bölgesinde İsrail ordusuna ait bir askeri araçta patlattığını ve bu patlamanın işgalci askerleri yaraladığını duyurdu. Filistinli kaynaklar Filistin direniş güçlerinin Cenin kampında iki büyük patlama gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca direniş güçleri dün İsrail işgalci güçlerine ait askeri araçların geçiş yolunda bir bomba patlattı. İsrail işgalci güçleri Batı Şeria'daki köy ve şehirleri düzenlediği baskınlarda birçok Filistinliyi tutukladı. İsrail işgalci güçleri Batı Şeria'nın kuzenindeki Ramallah'a bağlı El Mizrae köyünde bir Filistinli'ye ait evi askeri üste çevirdi ve köye düzenlenen baskında 8 Filistinli'yi gözaltına aldı. Cenin valisi Kemal Eburrub, İsrail'in Cenin'i Filistin halkına karşı yeni bir savaş merkezine dönüştürmeye çalıştığını ifade etti. Cenin valisi İsrail rejiminin Batı Şeria'ya çok sayıda asker sevk ettiğine dikkat çekerek rejimin Cenin'i Gazze gibi küçük ve harap bir yer haline getirmeyi planladığını belirtti. İsrail işgalci güçlerin Cenin'e yönelik saldırıları Filistin direniş gruplarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açtı. Filistinli hareketler, Hamas, İslami Cihat ve Filistin Ulusal Kurtuluş Cephesi Batı Şeria'daki İsrail rejimi suçlarına karşı mücadele etmek için genel seferberlik çağrısında bulundu. Hamas hareketinin askeri kanadı olan Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları, Batı Şeria'da iki üyesinin şehit olduğunu duyurarak İsraillilere güvenlik hissini kaybettireceklerini vurguladı. Yemen'in Ensarullah hareketi de İsrail rejimine uyarıda bulunarak, Cenin'deki operasyonlar devam ederse füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Alihan da İsrail rejimi güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere özellikle Cenin'e düzenlediği son saldırıları kınayarak bu saldırıların Gazze ateşkesini tehlikeye soktuğu konusunda uyardı. Şefkat Alihan dünya toplumu İsrail rejimini suçlarından dolayı sorumlu tutmalı. Çünkü Filistin halkı yaklaşık 16 aydır en ağır saldırılar ve soykırımla karşı karşıya kaldı. Şimdi Gazze'deki ateşkesin eksiksiz bir şekilde uygulanmasının zamanı geldi, dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da Perşembe sabahı İsrail işgalci güçlerinin Cenin şehrine düzenlediği saldırılara kınayarak uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası yasaları ve anlaşmaları ihlal etmesini durdurmak için sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da İsrail rejiminin Cenin şehrini saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek bu saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
Filistin'in Sami Direniş Hareketi ateşkese dahil olarak Filistin'in mültecilerin Gazze şeridine dönüş sürecini anlattı. Saab Haber Ana'nın Teslim Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Hamas mültecilerin Gazze'ye dönüşüne ilişkin talimatların esir takası tamamlandığında ve işgalci Siyonistlerin geri çekilmesi süreci 7. gününde hayata geçeceğini duyurdu. Hamas'ın açıklamasına göre araçlar Netzarim eksenine geri dönebilir. Ancak ateşkes anlaşmasının 22. gününde Gazze'deki mülteciler Saladin Caddesi üzerinden kimlik kontrolü yapılmadan yürüyerek Kuzey Gazze'ye geri dönebilirler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Filistin direnişinin zaferine açılan kapı başlığı altında. Siyonist rejimiyle Hamas hareketi arasındaki ateşkes anlaşması Filistin direnişinin tamamen eşitsiz koşullar altında askeri silahlarla ve askeri dengeler aleyhine bile olsa düşmanı dize getirebileceğini göstermiştir. Siyasi uzman Sadullah Zarei bir notta şunları yazdı. Hangi esirlerin ne zaman serbest bırakılacağına Hamas karar veriyor. Hamas'la savaşın dengesi hiç de tatmin edici değil ve İsrail çok kötü bir durumda. Bu Amos Hariel'in Haaretz gazetesinde çıkan makalesinin bir parçası ve Gazze'de 471 gün süren savaşın ardından geçen pazar akşamı yaşanandıran en objektif anlatımı. Pars Tüde'ye göre bu uzun savaşı başlatan katil rejim için koşullar o kadar kırılgan ve korkunç ki Gazpçı Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar Gazze şeridindeki ateşkesin geçici olduğunu iddia etti. Ayrıca bu anlaşmanın bu savaşı sona erdirme veya İsrail'in ateşkesin birinci, ikinci veya üçüncü aşamasından sonra bahaneli veya bahanesiz savaşı yeniden başlatması bu stratejik denklemi değiştirmeyecektir ki İsrail savaş yolu ile esirleri serbest bırakmadı ve dar bir şeritte 471 gün süren savaşın ardından savaştaki büyük hedeflerinden de biri olan Hamas'ı yok etmek olduğunu ilan etmesine rağmen Hamas'ı destekleyen bir ülkede hareketin bir temsilcisiyle aynı masaya oturmak zorunda kaldı. Savaşta kaybeden tarafın belli olması için bundan fazlasına gerek yok. İlginçtir ki bundan tam bir ay önce 1 Ocak'ta Gazze Savaşı'nı başlatan Benjamin Netanyahu defalarca Gazze'deki savaş Hamas'ı yok etmeden bitmeyecek diye ilan etmişti. Ancak katliamcı İsrail rejiminin Başbakanı Biden'e bir anlaşmaya varmaya çalıştığı için teşekkür ettiğinde bu anlaşmanın İsrail'in bombalaması ve yıkımıyla kazanılan bir anlaşma olmadığı anlamına geliyor. Hamas ateşkes sırasında inisiyatif aldığını gösterdi. Benzer şekilde 7 Ekim 2023 Aksa tufanı başlangıcından 19 Ocak 2025'teki anlaşma gününe dek askeri inisiyatif Hamas'ın elindeydi. İsrail ordusunun taktiklerini etkisiz kılan şey Hamas'ın silahlı direnişinin gücü ve Gazze halkının sivil direnişiydi. Bu yüzden İsrail kabinesinin üst düzey üyelerinden Smotrich ateşkese başladığı gün eğer mesele burada kapanırsa İsrail korkunç ve büyük bir yenilgiye uğramış olacak demişti. Amerika ile İsrail tarafından ateşkes anlaşması aslında İsrail ordusunun Hamas ve İslami Cihad'a karşı çıkmaza girdiği bir dönemde geldi. Ateşkesin başlamasından sonraki ilk saatlerde Hamas'ın gerçekleştirdiği kitlesel silahlı ve motorize geçidi İsrail rejimi açısından çok anlamlı ve çok acı vericiydi. İsrail radyosu coşkulu insan dalgasına ve bu coşkulu insan dalgasının içinde Hamas güçlerinin büyük silahlı varlığına da değinirken şunları söyledi. Savaş boyunca Gazze şeridinin hiçbir noktasına kontrolünü ve hakimiyetini kaybetmeyen Hamas bu saatleri kontrolünü ve egemenliğini de güçlendirmek ve yoğunlaşmak için kullanıyor. İsrail 15 aydan fazla süren savaşın ardından Gazze'deki Hamas yönetimini ortadan kaldırmayı ve yerine yenisini kurmayı başaramadı. Hamas'a ait askeri araçların bunca zamandan sonra hala Gazze şeridinde bulunması nasıl mümkün olabilir? Bu gerçek anlamda da İsrail'in askeri yenilgisidir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz %27'lik önemli bir büyüme, ülkelerin İran karayolu transitine sıcak bakmasının nedeni nedir başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Karayolları Kurumu Uluslararası Transit ve Taşımacılık Ofisi Genel Müdürü'nün verilerine göre son 10 ayda İran'da mal taşımacılığı geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttı. İran İslam Cumhuriyeti Karayolları Kurumu Uluslararası Transit ve Taşımacılık Ofisi Genel Müdürü Cevat Hidayeti, 1403 Ferverdi'nin başından Dey ayının sonuna kadar 14,7 milyon ton malın karayoluyla taşındığını belirterek şunları kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında artış gösterdi. Pars Today'in Tesnim'den aktardığına göre bu istatistik geçen yılki transit hacminin 1402-1401'e kıyasla %58 gibi önemli bir artış göstererek İran'ın karayolu performansında yeni bir rekor kırmasına rağmen geldi. Hidayeti'ye göre bu yılın ilk 10 ayında İran'da karayolu taşımacılığının büyümesini etkileyen faktörler arasında başarılı ekonomik diplomasi ve komşu ülkelerle ticaret ilişkilerini iyileştirme ve artırmaya yönelik yapıcı etkileşimler, transit işlerinin kolaylaştırılması, ulaştırma ve depolama ile ilgili altyapının genişletilmesi yoluyla İran'ın lojistik kapasitesinin geliştirilmesi yer alıyor. Hindistan'ın İran Büyükelçisi Rudra Gaurav Sharast yakın zamanda İran'ın kuzeyindeki Anzali Liman Kompleksini ziyaretinde Hindistan'ın ticaretini geliştirmek ve Avrasya ve Kafkasya bölgeleriyle bağlantı kurmak için güvenli bir yola ihtiyacı olduğunu vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Hindistan için en güvenli, en iyi ve en ekonomik yol olduğunu belirtti. Bu bağlamda bu Hicri Şemsi yılının ortasında dönemin İran İslam Cumhuriyeti Demir Yolları Genel Müdürü olan Seyyid Miat Salehi, İran-Çin çift konteyner treninin açılış töreninde Çin ürünlerinin Avrupa Birliği'ne taşınmasında İran'ın hızlı ve güvenli bir geçit görevi gördüğünü belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin avantajı 2000 yıldan daha eski olan Doğu-Batı koridorunun yani kadim İpek yolunun faaliyete geçmesiyle Çin'den gelen malların birçok sınırdan taşınabilmesine olanak sağlamasıdır. İran'ın Çin'i Avrupa'ya bağlayan 5 transit güzergahı bulunuyor ve bunlardan 3'ü aktif sınır olup Çin bu hatlar üzerinden Avrupa'ya ihracat yapabiliyor. Bu demir yolu hatlarından biri de yüklerin Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Saras üzerinden İran'a girmesi ve tek taraflı raylı sistemle Razi sınırına taşınması, oradan da Türkiye'ye transit geçmesidir. Her iki güzergahta Kazakistan, Türkmenistan, İnceburun Razi güzergahından geçiyor. Bu iki güzergah tamamen demir yolu ve Çin'in mallarını Avrupa'ya ihraç etmek için kullanabileceği tek kargo güzergahlarıdır. Ayrıca 2 adet karayolu güzergahı da bulunmaktadır. Tabii ki Çin, Kuzey-Güney koridorunu kullanarak Hindistan pazarına ve tabii ki Rusya'ya da ulaşabilir. Dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti gerçek anlamda uluslararası bir transit kavşak noktasıdır ve ihracatçı ülkeler İran'ın demir yolu, karayolu ve hatta deniz yolu avantajlarından yararlanabildikleri ölçüde küresel rakiplerinin önünde kalabileceklerdir. Zira artık ulaşım yolları ve koridorları küresel ticarette yeniden yerini açmış durumda.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta bölgemizin belli başlı önemli gündem maddelerinin biri Siyonist İsrail rejimiyle Hamas grubu arasında Gazze'de sağlanan ateşkes konusuydu. Gerçi İsrail bu anlaşmanın ardından defalarca Gazze'nin çeşitli bölgelerini yine çeşitli bahanelerle bombaladı ve Filistinlilerin şehadetine yol açtı. Son olarak Batı Şeria'da özellikle Filistinliler tarafından bir şehadet operasyonu gerçekleşti. Salı gecesi Tel Aviv'de gerçekleştirilen antisiyonist operasyonda bir failin siyonistlerin ölümüne yol açtığı saldırı şimdi konuşuluyor. Fas kökenli olduğu bir Amerikan vatandaşı olduğu söyleniyor bu failin. Ancak şimdi bu çeşitli haberlerin yanı sıra bizim bölgemizle ilgili bu önemli haberin gündeme yansıması çeşitli açılardan ele alınmaktadır. Siyonist İsrail rejimi Gazze savaşıyla ilgili Hamas'la sağlanan bu ateşkese ne kadar bağlı kalacaktır, esirlerin takas meselesi ve Gazze'nin yeniden onarım konusundaki gündem maddelerin neler olduğu yine konuşulan ve tartışılan konular arasındadır. Bugün sohbetimizde biz siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla bunları konuşmak istiyoruz. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sonunda İsrail rejimi bildiğiniz gibi Hamas'ın ifade ettiği ve önerdiği aslında o anlaşmayı kabul etti. Esir takası meselesiyle ilgili birkaç madde içeriyor bu anlaşma ama şimdi siz bu güne kadar olaylara da bakarak aslında yine de oradaki kimi saldırılar devam ediyor İsrail rejimi tarafından. Bu anlaşmayı, bu ateşkes anlaşmasını siz nasıl bir anlaşma olarak değerlendirirsiniz? Görüşünüzü buradan genel olarak alalım. Daha sonra başka sorulara da varırız sizinle efendim.
Doğrusu evet, anlaşma adı altında yapılan görüşmeler sonucunda bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ama bunun denetimi ve takibi konusunda önemlidir. Yani bugün bu anlaşmayı garantör devletler olarak giden, ara buluculuk yapan ülkelerin bu anlaşmaya tarafların ne kadar uyulduğunu denetlenmesi gerekiyor. Öte yanda eğer denetlenmeyen bir anlaşma çok anlamlı taşımıyor. Yani eski tarz yöntemlerin, saldırgan yöntemlerin devam etmesi bu anlaşmanın boşa çıkarılması anlamına geliyor. Bunun için bu anlaşmaya ön ayak olan ve anlaşmayı sağlayan ülkelerin bir bütünen bu anlaşmayı denetleyip ve tarafların uyulması hakkında bir müeyyide uygulanmasa bu anlaşmanın geçerliliği çok olmaz. Ama neticede böyle bir duruma gelmesi de önemlidir. Bunun arkası gelmesi gerekiyor ve bu anlaşmanın besleyecek tüm şeyleri, etkenleri birebir harekete, fiiliyete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde anlaşmanın tamamen boşa çıkarıldığı anlamı çıkar ve bunun için de denetim şarttır.
Doğru. Şimdi efendim, bu Gazze yeniden onarım meselesinde, yeniden inşa konusu yine de konuşulan gündem maddeler arasındadır sizin de bildiğiniz gibi. Burada enkazı kaldırma işlemleri olsun, orada yıkılan binaları yeniden onarma vesaire gibi konularda İsrail'in tamamen ablukayı kaldırması şart. Çünkü orada kamyonların, bu araçların gidip gelmesi icap ediyor. Burada da Hamas'ın yani dediğine göre İsrail burada biraz kendisini öyle tam olarak bu ateşkese ve onun maddelerine bağlı göstermiyor. Bu süreçte de siz bu ateşkes anlaşmasını nasıl buluyorsunuz? Eğer gerçek bir anlamda İsrail gerçekten bu maddelere bağlı kalırsa bu yeniden inşa, Gazze'yi yeniden onarım süreci nasıl ilerler sizce?
Bunun için, bu anlaşmanın tam tatbiği için de, yani bu gerekli olan garantör ülkelerin burada bir güç bulundurması ve bu ateşkesi denetlemesi gerekiyor. Yani bunun tamamen dediğim gibi enkazların kaldırılması ve bu bölgeden yeniden inşa edilmesi için de tam çalışma olanakları sağlanması gerekiyor. Bir taraftan saldırılar devam ederken, diğer taraftan böyle onarım gibi herhangi bir şeyin bir anlamı kalmaz. Yani bir taraftan yıkım varken orada oranın onarılması ve enkazın kaldırılması hiçbir anlam taşımaz. Çünkü yıkım devam ediyor. Bu nedenle burada burayı denetleyen ve anlaşmaya uyulup uyulmadığını ve bu koşulların serbestçe hareket etmesi ve çalışmaların yürütülmesi için uluslararası bir gücün orada o denetimi sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde saldırı şeylerini önüne geçilmez. Yani bunun dışında herhangi bir çalışmanın boş çıkacağını ve bir anlam taşımayacağını ortadadır.
Şimdi Türkiye olarak bu gelişme nasıl karşılandı efendim? Yani Siyonist İsrail rejimi arasında ve Hamas arasındaki bu ateşkes anlaşmasını Türkiye nasıl buldu? Arap ülkeler mesela, özellikle Katar bunu desteklerdi. Türkiye nasıl buldu efendim bu konuyu?
Türkiye bu konu kendi iç meseleleri için ve kendi propagandası sürekli kullandı ve bunun da devrede çıkması veya böylesi bir anlaşmasının sağlanması çok önemsemiyor. O hala eski, nasıl bu şeyden, bu çatışmalı dönemde, bu kargaşa dönemde kendisinin nasıl yararlanacağı hesabı vardır. Bu konuda Türkiye orada yaşanan ızdıraptan ziyade kendisi nasıl bu bölgede çıkar sağlanacağı ve bu çatışmalarda nasıl bir kazanım elde edeceğini hesabı vardır. Bu konuda anlaşmaya çok önemsemediğini ve bu anlaşmanın çok ilgili olmadığı ortadadır. Türkiye bunun dışında çok da ilgilendiği bir konu olmadığını ve zaman zaman yetkililerin çıkıp kendi iç meselelerini ve sorunlarını örtbas etmek ve ötelemek için bu sorunları kullanıyor.
Berat Hocam, çok teşekkür ederim kırmadığınız için efendim.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedir Fırat hocamızın görüşlerini dinlediniz. Gazze'ye gelişmeler çerçevesinde ateşkes anlaşması ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istediğini, Trump'ın BRICS'i %100 tarifelerle tehdit ettiğini, İran ve Rusya'nın Suif'te alternatif arayışında olduklarını duyuruyor. İttilat gazetesi, Amerika'nın Batı Şeria ile ilgili skandal açıklamasını verdiği haberinde şunlara yer veriyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğini aday gösterdiği Elise Stefanik, Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İncil'den doğan bir hakkı olduğunu savundu. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilci adayı Stefanik, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumunda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Stefanik, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile yaptığı soru-cevap bölümünde İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İncil'den doğan bir hakka sahip olduğunu savundu. Stefanik, Senatör Van Hollen'in İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, İsrail'in Batı Şeria'nın tamamı üzerinde İncil'e dayalı bir hakkı olduğuna inanıyordu. Siz de daha önce bu görüşü paylaştığınızı söylediniz. Bugün de görüşünüz bu mu? Şeklindeki sorusuna evet diye cevap verdi. Amerikalı diplomat adayı Van Hollen'in İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan haklarını ve kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının Hamas'tan dolayı bugünkü zor durumunda olduğunu öne sürdü. Stefanik Amerikalı senatörün ısrarlı sorularına rağmen Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumlu cevap vermedi.
Keyhan gazetesi, Türkiye'nin kayak pistinde yaşanan yangındaki can kaybı nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'nın tazede bulunduğunu, İran ve Çin arasında deniz eksenli ticaretin aktifleştiğini, İran'ın Pakistan'daki uluslararası deniz tatbikatına katılacağını belirtiyor. Şahervan gazetesi, Filistin Direniş Grubu'nun İran'ın operasyonu takdir ettiği haberinde şunları ifade ediyor.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, İran'ın Siyonistlere karşı yürüttüğü gerçek vaat operasyonunu takdir etti. Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Telegram kanalında bugün yaptığı video konuşmasında Gazze şeridinde geçen pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını bildirdi ve önümüzdeki günlerde El-Kassam Tugayları ile koordineli olarak şartları taşıyan çok sayıda işgal esirini serbest bırakacağız dedi. Mer Haber Ajansı'nın haberine göre Ebu Hamza sözlerine şöyle devam etti. Savaşımızı Allah'a güvenerek başlattık. Evlerimizi, ailelerimizi ve sahip olduğumuz her şeyi terk ettik. Çünkü halkımızla birlikte üstlendiğimiz bu görevin zorluklarını biliyorduk. İşgalci ile karşı karşıya geldiğimizde 1,5 milyar Müslümanın adına hareket ettik. Şer'i bu ulusal görevimiz işgale karşı her yolla mücadele etmeyi zorunlu kılıyordu ve Allah'a olan güvenimiz bizi doğru yolda yönlendirdi.
Tahran Radyosu. Azerbaycan gazetesi, Direniş Cephesi'nin tüm cephelerde Siyonist rejimi yendiğini Ülkede siber saldırılarının %98'inin etkisizleştirildiğini ve Trump'ın Gazze sakinlerini Endonezya'ya taşıma planını açıklıyor. Camecam gazetesi İran Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısının silahlı kuvvetlerdeki yeni bir başarı ile ilgili açıklamasını şöyle duyuruyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı, Kara Kuvvetleri'nin daha önce ilk değerlendirme ve test aşamasında olan entegrasyonlu mikro İHA karşıtı sistemini saldırgan ve hareketli güvenlik tatbikatında operasyonel olarak test ettiğini söyledi. Tüm General Nozer Nimet'i Kara Kuvvetleri'nin Kuzeydoğu saldırı tatbikatındaki ilkelerine dair yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri'nin taarruz operasyonlarının ülkenin kuzeydoğusundaki Taybat ilçesi genel bölgesinde çeşitli kara kuvvetleri birimlerinin katılımıyla hava ve kara operasyonlarını içeren ortak bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Nimet'i tatbikatın ilk aşamasının operasyon bölgelerinin farklı keşif İHA'larıyla sürekli gözetimi ve kara kuvvetleriyle yerli savunma sanayisi tarafından üretilen mikro İHA'larla taarruz operasyonlarını içerdiğini söyledi. Daha önce sadece performans değerlendirme aşamasında olan bu sistemlerin bu tatbikatta saha operasyonlarına ulaştığını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsi Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün Siyonist rejimin terör eylemlerinden bir başka bölümünü inceleyeceğiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde saldırgan Siyonist rejimin terörist eylemleri ve çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden gerçek ve belgelenmiş hikayelerden bahsedeceğiz. Bu podcast'in bilgi ve istatistikleri Ronen Bergman'ın 2018 yılında aynı isimle yazdığı kitaptan alınmıştır. İsrail'in askeri güvenlik işlerinin önde gelen analistlerinden biri olan ve Yediot Aharonot gazetesinin güvenlik işleri konusunda kıdemli yazarlarından biri olan Bergman, bu kitabı yazmak için siyasi figürler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yapmış ve binlerce belgeden yararlanmıştır. Ve sonuçta çok acı gerçeklere de ulaşmıştır. Bergman'a göre İsrail rejimi kuruluşundan bu yana kitabının yazıldığı zamana dek, yani yaklaşık 70 yılda en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer tüm ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bir önceki sohbetimizde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün nasıl oluştuğunu ve Siyonist rejimin bu hareketin liderlerini öldürmeye yönelik başarısız girişimlerinden bahsetmiştir. Bugün bir önceki konunun devamı olarak Siyonist rejimin 6 gün savaşını ve diğer terör eylemlerini ele alarak bu rejimin planlarını, suikastlarını ve siyasi oyunlarını açıklamak istiyoruz. Suriye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün faaliyetlerine desteğini genişletmeyi ve bu hareketin askeri birliklerinin bazı Suriye eğitim tesislerini kullanmasına izin vermeyi kabul etti. İsrail'in Suriye'de herhangi bir eylemde bulunma olasılığı, özellikle Eli Cohen'in yakalanması ve Suriye'deki diğer operasyonel güçlerinin panik içinde tahliye edilmesinden sonra oldukça sınırlıydı. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'e karşı savaşını Suriye içinden daha iyi yönetebilirdi. O sırada Arafat ve Ebu Cihat Şam'da bulunuyorlardı. Giriş noktaları Ürdün kontrolündeki Batı Şeria'ydı. Bu hareket Batı Şeria'da üsler kurdu ve buradan İsrail'e saldırılar başlattı. Filistin Kurtuluş Örgütü 1966 yılında işgal altındaki Filistin topraklarına 40 saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların sayısı 1965'teki kadar yüksek olmasa da bu operasyonların niteliği ve cesareti arasında büyük fark vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü 1966 yılının ortalarından itibaren İsrail askeri hedeflerine saldırı girişiminde bulundu. 11 Kasım 1966'da bu operasyonlardan biri sırasında 3 İsrail askerinin bulunduğu araç bir mayına çarparak hepsi öldü. 2 gün sonra İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Samu köyüne saldırarak misillemede bulundu. Başlangıçta köyün yıkılması ve Arap ülkelerine Filistin Kurtuluş Örgütü'ne desteği durdurmaları yönünde bir uyarı mesajı verilmesi hedefleniyordu. Fakat Ürdün ordusu müdahale etti. Olayda bir İsrail askeri ile 16 Ürdün askeri ölünce sırada gerginlik yaşandı. Filistin sorununun perde arkasında çözülmesi gerektiği güçlü bir şekilde hissedilirken, İsrail yetkililer Filistin Kurtuluş Örgütü ismini kullanmaktan bile kaçınıyordu. Amman'ın araştırma bölümünün 1964'ten 1967'ye dek başında bulunan Shlomo Gazit şöyle diyor: Filistin Kurtuluş Örgütü'ne itibar vermek istemedik, yani şu veya bu saldırının onların işi olduğunu söylemek istemedik. Öte yandan bir şekilde belirtilmeleri gerekiyordu. Bu yüzden tarafsız terimler kullandık. Tarafsız terimlerle düşmanın saldırı eylemi anlamına gelen İbranice kelimenin kısaltılması olan PAHA'yı kastediyordu. İsrail yetkililer onlarca yıldır bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu kamuoyuna açıklamak istediklerinde PAHA terimini kullanıyorlardı. ...1967 yılında durum fazla kötüleşti. Mayıs ayı başına dek Filistin Kurtuluş Örgütü, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır sınırları boyunca İsrail'e karşı yüzü aşkın silahlı saldırı gerçekleştirdi. Küçük çaplı saldırılar ve karşı saldırılar, Filistinlilerin sınır boyunca gerçekleştirdiği saldırılar ve İsrail'in misilleme girişimleri, İsrail'in komşuları ile olan kırılgan ilişkilerine büyük ölçüde gerdi. Siyonist rejim 11 Mayıs 1967'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü dizginlemediği takdirde büyük bir askeri harekat başlatacağı konusunda Suriye'yi son kez uyardığını duyurdu. Bu uyarı Mısır, Suriye ve Ürdün sırasında ortak bir askeri komutanlığın kurulmasına ve bu ülkelerden büyük kuvvetlerin toplanmasına neden oldu. Birçok Arap ülkesi İsrail rejiminin artık yok edilmesinin de zamanının geldiğini düşünüyordu. İsrail'de karanlık bir atmosfer hakimdi. Bazıları on binlerce insanın öldürüleceğini tahmin ediyordu. Tel Aviv'in kalbindeki Gan Meir gibi halka açık parklarda alelacele toplu mezarlar hazırlandı. Başbakan Aşkol 28 Mayıs 1967'de durumu daha da kötüleştiren bir radyo konuşması yaptı. Aşkol'un konuşma metni son anda değiştirildiği için okurken kekeliyordu. Genel izlemin Aşkol'un kararlı olmadığı yönündeydi ve bu da paniği de artırıyordu. Mossad Başkanı Meir Amit, Washington'a giderek Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamara ile görüştü. Amit, McNamara'nın yanıtlarından İsrail'in saldırı gerçekleştirmesi için yeşil ışık aldığını anladı. 6 gün savaşı 5 Haziran 1967 günü sabah saat 7.45'te İsrail ordusunun birçok havaalanını bombalaması ve ateşe vermesiyle başladı. İsrail Hava Kuvvetleri Mossad ve Aman'ın önceki yıllarda savaş hazırlıkları için topladığı bilgilerin yardımıyla birkaç saat içinde Mısır, Ürdün ve Suriye'ye ait askeri uçakların neredeyse tamamını imha etmişti. 10 Haziran savaşın sonunda İsrail artan ilhaklar yolu ile topraklarını %300 oranında artırdı. Bu ilhaklar arasında Sina Çölü, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze Şeridi de bulunmaktaydı. Şu anda toplamda 1 milyon Filistinli yerinden edilmiş durumdaydı. Bunların çoğu 20 yıl önce 1948'de sürgün edilmişti. Bir haftadan kısa bir sürede Batı Asya'daki durum tamamen değişti. Bu savaştan sonra Aman'ın araştırma birimlerinin başkanı olan gazete çok gizli ve özel bir mektup yazarak ordu ve hükümet başkanlarına verdi. Mektupta şu uyarı yer alıyordu. Mağlup olmuş düşmanla alay etmemeli, onu ve liderlerini küçümsememeliyiz. Mektupta Arap ülkeleriyle derhal müzakerelere başlanması ve işgal altındaki toprakların kapsamlı mutlak bir barış anlaşması çerçevesinde İsrail'in çekilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması müzakerelerinde koz olarak kullanılması çağrısı yapıldı. Shin Bet birimindeki birçok kişi bunun Yahudilerle Araplar arasındaki çatışmayı sona erdirmek için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyordu. İsrail'deki bir numaralı istihbarat ve casusluk figürü olan Meir Amit bile bu barış fırsatını anlamıştı. Ancak müzakere ve barış için tavsiye ve önerilere kimse kulak asmıyordu. Amit kamuoyunda yeni entelektüel eğilimin tehlikesine derinleşmesine de kavrayan birkaç kişiden biriydi. Şu anda yaşananlar acı verici ve moral bozucu bir hayal kırıklığı diye yazı günlüğüne savaşın bitmesinden 2 hafta sonra zaferi boşa harcamaktan endişe ve korku duyuyorum. Amit, İsrail'in zaferini barış için bir fırsat olarak görürken Yasir Arafat ve bu cihat Arap ülkelerinin ağır yenilgisine değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüp Arap ülkelerinin liderlerinin yenilgisinin kamuoyunda genç, cesur ve yolsuzluklardan uzak yenen liderlere yer açacağını anladılar. Ebu Cihat da İsrail'e karşı gerilla harekatı yürütmenin daha kolay olduğunu anladı. Savaşın sona ermesinden sadece 10 gün sonra 20 Haziran'da Arafat ve Ebu Cihat Beyrut'tan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bundan sonra sadece İsrail'in işgal ettiği bölgelerde mücadeleye devam edeceğini duyurdu. Gazze ve Batı Şeria'ya Eylül 1967'de 13, Ekim ayında 10, Kasım ayında 18 ve Aralık ayında 20 saldırı gerçekleşti. Savaşa ve askeri operasyonlara katılan Ebu Cihat olmasına rağmen İsrail açısından hareketin liderinin Yasir Arafat olduğu açıktı. Hareketin ideolojik ve diplomatik politikalarını belirleyen ve tüm Filistin gruplarını yavaş yavaş kendi otoritesi altına almayı başaran oydu. O aynı zamanda Arap ülkelerinin liderleriyle arabuluculuk yapmaya başlamıştı. 1964 yılında Arap ülkeleri Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurarak Ahmet Eşakiri'yi başkan olarak atadı. Ancak örgütün 6 gün savaşındaki kötü performansı ve Arafat'ın şöhret kazanması ile birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü yavaş yavaş örgütün kontrolünü ele geçirdi. Sonuçta Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına seçildi. Ebu Cihat örgütün askeri operasyonlarının koordinatörü ve ikinci adamı oldu. Arafat kefiyesini de Filistin haritasına benzer bir şekilde bağladı ve bu da Filistinlilerin sembolü haline geldi. Bu sırada Kudüs ve Batı Şeria'daki Şimbet komutanı Yehuda Arber günlüğüne şöyle yazmıştı. İsrail, Filistin örgütünün kalbine ve ana ofislerine saldırmalı. Arafat'ın devrilmesi, Filistin sorununun çözümünün ön koşuludur. Arbel 3 üyeli komiteye bu hedefe ulaşmak için adım atmaları yönünde baskı yaptı. İsrail güçleri 6 gün savaşı sırasında ve hemen sonrasında Arafat'a birkaç kez suikast girişiminde bulundu. Savaşın ve İsrail'in zaferinin ardından geçen günlerde bir Şimbet muhabiri, Arafat'ın Yafa Limanı yakınlarındaki Doğu Kudüs'te saklandığı yeri tespit etti. Arafat'ı ölü veya diri yakalamak için bir grup askere gönderildi ama onlar gelmeden birkaç dakika önce kaçmayı başardı. İki gün sonra 504. Birlik güçleri Arafat'ın bulunduğu düşünülen Kudüs'ün doğusundaki Beit Hanina köyündeki bir daireye baskın düzenlediler ancak bir parça ekmekten başka bir şey bulamadılar. Ertesi gün Arafat taraftarlarından birinin arabasıyla Ürdün Nehri sınır köprüsünü geçmeyi başardı. Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Siyonistleri yürenlik saldırıları ve işgal altındaki toprakları geri alma çabaları da artmış, Musa'dan cesareti kırılmıştı. Kayseriya komutanı Zevi Aharoni güncellendirme Arafat'ı öldürmenin yollarını aramalarını da söyledim diyor. Ocak 1968'de Londra'dan Beyrut'a büyük bir araba gönderilmesini, burada patlayıcılarla doldurulmasını ve iş adamı kılığında bir Kayseriya kuvveti tarafından Şam'a götürülmesini de yönünde bir plan hazırladılar. Bu suikaste Arafat'ın ikametgahının önüne patlayıcı dolu bir araç park edilip belirlenen saatte infilak ettirilecekti. Amit operasyonun yapılması konusunda izin almak için Eşkol'un yanına gitti. Bir süre sonra büyük baskılar karşısında Eşkol pes etti ve Arafat'ı öldürmeyi kabul etti. 21 Mart 1968'de İsrail ordusuna bağlı özel komanda birlikleri El Kerame'deki fetih karargahı yakınlarındaki boş bir alana helikopterle geldi. Komandoların emri netti. Gündüz vakti saldırın, durumu kontrol altına alın ve hareketin tüm üyelerini tespit edip öldürün. Fakat olaylar beklenenden çok farklı gelişti ve çatışmalar uzun sürdü. O yıl Ürdün Nehri su doluydu ve su seviyesi de yüksekti. Nehir kenarındaki bitki örtüsü yolu da kaplamıştı. Bu durum destek kuvvetlerinin komandoların yardımına gelmesini engelledi. Ayrıca İsrail uçakları koordinasyon hatası nedeniyle sivillere yönelik tahliye uyarılarını planlarından önce attı. Böylece sürpriz unsuru ortadan kalkmış oldu ve Filistin direniş güçleri çatışmaya hazırlanmak için yeterli zamana sahip oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri sert direniş gösterdi. Yasir Arafat, Siyonist rejimin suikastından bir kez daha kurtulmayı başardı. Bu savaşta Filistinliler ilk kez Siyonist işgal ordusu ile karşı karşıya gelmeyi başardı. Bu gerçek kazananın kim olduğunu ortaya koyuyordu. Filistinlilerin cesaret ve kahramanlığını gözler önüne seren İsrail'in yenilgisi binlerce Filistinlinin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne gönüllü olarak katılmasına yol açtı. El-Kiram operasyonundan sonra artık Filistin milletinin varlığından hiç kimse şüphe duymuyordu. Arafat'ın Filistin halkına olan liderliği de tartışılmazdı. Öte yandan El-Kerame operasyonunun başarısızlığı İsrail'in Ürdün toprakları ve Batı Şeria'ya saldırı direne azaltmasına sebep oldu. İsrail istihbaratı ve askeri güçleri Arafat'ı öldürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlardı. Bu çabalar sonuçsuz kaldı ve sonunda çaresizliğin zirvesindeyken Arafat'ı suikastla öldürmek için garip bir plan tasarladılar. Mayıs 1968'de İsrail ordusunda görevli olan İsveçli psikolog Benjamin Shalit, üçlü komite aldığı gizli örgütü duydu ve 1963 yapımı Mançuryalı aday filmine dayanarak bir plan hazırladı. Bu filmde bir Çin istihbarat ajanı bir Amerikan savaş eserini hipnotize ederek onu bir Amerikan başkan adayını öldürmesi için ülkeye gönderir. Shalit, Arafat'ı öldürmek amacıyla aynı şeyi yapabileceğini iddia etti. Shalit, 3 üyeli komite ile yaptığı toplantıda ve Aman biriminin başkanı Aharon Yarion'un da hazır bulunduğu bir ortamda İsrail'in elindeki binlerce Filistinli tutukludan birini ele geçirirse onu hipnotize edip beynini yıkayarak planlı bir katil haline getirebileceğini, ardından o adamı Ürdün'e gönderip Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerinin içine sızıp uygun zamanda Arafat'ı öldüreceğini belirtti. Üç üyeli komite bu plana pek inanmasalar da kabul ettiler. Shimbet birkaç uygun seçenek buldu. Shalit onlarla konuştu ve sonunda işlerinden birini seçti. Adam Beytüllahim doğumlu, 28 yaşında, iri yapılı biriydi. O kolayca etki altına girebilen biri olup, görünüşe göre Arafat'ın liderliğine bağlı değildi. Tutuklandığında El Halil yakınlarındaki küçük bir köyde yaşıyordu. Kendisine Fethi lakabı seçilmişti. Aman'ın 504. birime gerektiği altyapıyı sağlamakta görevlendirildi. Ancak bu birliğin kuvvetleri bu harekata karşıydı. Kudüs'teki 504. birim komutanı Rafi Soton ise aptalca bir plan, bana bilim kurgu filmlerini hatırlattığı ifadelerini de kullanmıştı. Elbette Soto'nun itirazları pek dikkate alınmadı. Shalit'e 10 odalı küçük bir bina verdiler. Shalit 3 ay boyunca çeşitli hipnotizli tekniklerini kullanarak Filistin Kurtuluş Örgütü üzerinde çalıştı. Bu gencin beynine kazdıkları mesaj şuydu: Fethi iyidir, Filistin Kurtuluş Örgütü iyidir, Arafat kötüdür, gitmesi gerek. Görünen o ki 2 ay sonra bu mesaj artık Fethi'nin beynine yerleşmiştir. Eğitimin ikinci aşamasında Fethi özel bir odaya alındı ve kendisine bir tabanca verildi. Arafat'ın görüntüleri odanın köşelerinden dışarı fırlıyordu ve kendisini hemen ve hiç düşünmeden Arafat'ı gözlerinin ortasından vurup öldürmesi söyleniyordu. Shalit operasyonun başlayabileceğini Aralık ayının ortalarında duyurdu. 19 Eylül gecesi saat 12 civarında yapılması belirlendi. O gece Fethi'nin Ürdün nehrini yüzerek geçerek ülkeye girmesi gerekiyordu. Fırtına ve şiddetli yağmur başladı. Her zaman sakin olan Ürdün nehri taştı. Aman operasyonu ertelemek istiyordu. Ancak Shalit, Fethi'nin şu anda mümkün olan en iyi durumda olduğunu ileri sürdü. Fethi'ye Kudüs'ten kalabalık bir grup eşlik ediyordu. Shalit'in birkaç cümle söyleyerek Fethi'yi hipnotize ettiği iddia ediliyordu. Fethi, sırt çantasında gerektiği malzemeleri taşıyarak azgın suya girdi. Nehri atlamaya çalıştığında ansızın ayaklarının altı boşa verdi. Güçlükle bir kaya parçasına tutundu. Ne nehre geçebiliyor ne de geri dönebiliyordu. 504. birlikten bir asker risk alarak suya atlayıp Fethi'yi kurtardı. İpin bir ucunu kendine, diğer ucunu da Fethi'nin beline bağlayıp onu nehrin ötesine kadar çekip Ürdün toprağına bıraktı. Ürdün nehrinin karşısında durup izleyen Rafi Satun şöyle diyor. Fethi ıslak ve titreyerek el salladı. Parmaklarını bir silah haline getirip hayali bir hedefe ateş etti. Şaritin ondan memnun olduğunu görebiliyordum. Vakit gece yarısını geçmişti. Yaklaşık 5 saat sonra 504. birim ajanlarından birinden bir mesaj aldı. Beytüllahindeki fetih güçlerine bağlı bir Filistinli genç El-Kerame kontrol noktasına gidip teslim oldu. Silahını teslim eden adam Ürdün polisine İsrail istihbaratının kendisini Arafat'ta öldürmesi için beyin yıkamaya çalıştığını söyledi. 3 gün sonra Fethi içinden bir kaynak Fethi'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne teslim edildiğini ve burada Arafat'ı destekleyen ateşli bir konuşma yaptığını bildirdi. Muhterem dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere sahte Siyonist rejimin suçları ve suikastlarının diğer boyutundan bahsettik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir Bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O Hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.